Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 18. ayrım. Salinger eve sabah 7'de girdi. Tişörtünü çıkardı, koklayıp bir kenara attı. Duşa girmeyi düşündü, vazgeçti. Kıyafetlerini yerde bırakıp doğru yatağına gitti. Saat 4'e kadar uyudu. Kalkınca Söder Hallarna çarşısına gidip kahvaltı etti. Blomqvist'i onu gördüğünde neler hissettiğini düşündü. Onunla aynı mekanda bulunmaktan rahatsız olmuştu ama içi de acımamıştı. Blomqvist onun için ufukta yanıp sönen zayıf bir ışıktı artık. Hayatında bundan çok daha kötü çalkalanmalar yaşamıştı. Hayatında küçük bir çalkalanmaydı, o kadar. O çok daha büyük çalkantılar yaşamıştı. Keşke yanına gidip merhaba diyecek cesaretim olsaydı diye düşündü. Ya da bacağını kıracak. Hangisini daha çok istiyor emin değildi. Birden onun ne yaptığını bilme isteğiyle doldu. Akşam 7'ye kadar dışarıda oyalandıktan sonra eve döndü. Powerbook'unu açıp Asfiksiya 1.3 çalıştırdı. Mick Blomp laptop simgesi hala Hollanda'daki sunucudaydı. İki kez tıkladı. Blomqvist'in sabit diskinin bir kopyası açıldı. Bir yıldır İsveç'i terk ettiğinden beri onun bilgisayarına girmemişti. Macintosh'unu yeni bir işletim sistemiyle güncellemediğini görerek keyiflendi. Aksi halde Asfiksiya 1.3 ile çökecek, Mikael'in bilgisayarına girmesi o kadar kolay olmayacaktı. Ayrıca kendisinin de yükseltmelere karşı yeni bir program geliştirmesinin zamanı gelmişti. Son girişinden beri Blomqvist'in bilgisayarında 6.9 GB'lık bir alan dolmuştu. Bunun sebebi çoğunlukla yeni eklenmiş PDF ve Quark dosyalarıydı. Dosyalar fazla yer kaplamıyordu. Sıkıştırılmış olmalarına karşın asıl alanı resimler kaplıyordu. Sorumlu yazı işleri müdürlüğüne döndükten sonra Millennium'un her sayısını arşive kaydetmeye başlamıştı. Sabit diskindeki tüm dosyaları en eskisi en üste gelecek şekilde tasnif etti. Blomqvist son aylarda zamanının çoğunu bir kitap projesiyle ilgili Doug Svensson adlı dosyaya harcamıştı. Daha sonra Blomqvist'in elektronik posta kutusuna girdi. Adres listesini dikkatle gözden geçirdi. Bir adres onu yerinden hoplattı. Harriet Sürtükvanger'den 26 Ocak'ta bir e-posta almıştı. E-postayı açtı. Millennium'un yıllık genel kurulu hakkında bir iki satırlık bir şeydi. E-postanın sonunda geçen sefer kaldığı aynı otel odasında kalacağını bildiriyordu. Salinger son cümleyi sindirene kadar bekledikten sonra omzunu silkip diğer mesajlara geçti. Blomqvist'in tüm mesajlarını ve üst başlığı asalaklar, alt başlığı da kadın ticaretine toplumun desteği olan Doug Svensson'ın kitap taslağını kendi bilgisayarına yükledi. Bu taslağın alt başlığı dikkatini çekmişti. Ayrıca Rusya'dan sevgilerle başlıklı bir tez buldu. Mia Bergman diye bir kadın yazmıştı. Bağlantıyı kesti. Mutfağa geçip kahve yaptı. Sonra da Powerbook'unu alarak oturma odasındaki yeni kanepesine kuruldu. Mimi'nin hediye ettiği sigara kutusunu açıp bir sigara yaktı. Akşamı kanepede okuyarak geçirdi. Saat 21'de Mia Bergman'ın tezini okumayı bitirdiğinde dudağını ısırarak düşüncelere daldı. 22.30'da Doug Svensson'ın kitap taslağını bitirdi. Belli ki Millennium yakında yine gazetelere manşet olacaktı. 23.30'da Blomqvist'in son elektronik postasını okurken gözleri fal taşı gibi açıldı. Sırtından soğuk terler boşandı. Bu, Doug Svensson'dan Blomqvist'e gelen bir e-postaydı. Svensson, Doğu Avrupalı Zala adlı bir gangsterden bahsediyordu. Belki de kitabında ona bir bölüm ayırmalıydı ama buna zamanı kalmamıştı. Blomqvist bu e-postayı cevaplamamıştı. Zala. Salinger taş kesilmişti. Svensson notebook'unu yanına koyup başını kaşıdı. Gözleri ekranın en tepesindeki dört harflik kelimeye takılı kalmıştı. Zala. 3 dakika boyunca bu isim etrafındaki labirent benzeri çemberleri düşündü. Sonra kalkıp mutfaktan bir fincan kahve aldı. Göz ucuyla saatine baktı. Aslında evine gidip uyumalıydı. Ama her yerin sessizliğe büründüğü gecenin bu saatlerinde Millennium ofisinde çalışmak hoşuna gidiyordu. Zaman amansızca geçiyor, kitabı teslim etmesi gereken gün yaklaşıyordu. Taslağı toparlamıştı ama ilk kez bu projeye dair içinde zayıf bir endişe belirmişti. En önemli ayrıntıyı kaçırmış olma endişesi. Zala. Şimdiye kadar bir an önce yazıp bitirsin, kitabı hemen yayınlansın diye sabırsızlanıyordu. Ama şimdi birdenbire keşke daha fazla zamanım olsa diye düşünmeye başlamıştı. Cinayet masası komiseri Gulbrandsen'in okumasına izin verdiği otopsi raporunu düşündü. Irina Payne'in cesedi Söder Taje kanalında bulunmuştu. Ciddi bir şiddete maruz kalmıştı. Yüzündeki kemiklerde ve göğüs kafesinde kırıklar vardı. Ölüm sebebi boynunun kırılmasıydı ama bedenindeki yaralardan ikisi ayrıca ölümcül bulunmuştu. 6 kaburga kemiği kırılmış, sol akciğeri patlamış, dalağı da parçalanmıştı. Bedenindeki yaraları yorumlamak zordu. Patolog, kızın üzerine bez sarılmış bir sopayla dövülmüş olabileceğini düşünüyordu. Bir cani cinayet aletini niye bezle sarsındı ki? Açıklama yapmak çok güçtü ama kızın bedenindeki kırıklara bakılırsa bildik bir sopa kullanılmamıştı. Cinayet hala çözülmemişti. Gulbrandsen'e göre kısa zamanda çözülecek gibi de değildi. Mia son 2 yıllık araştırması boyunca Zala ismine 4 defa rastlamıştı. Geçerken öylesine söylenen ama sanki bir hayaletten bahsediliyormuş gibi korkuyla telaffuz edilen bir isimdi. Kimdi? Gerçekten böyle biri var mıydı? Bilen yoktu. Kızlardan bazıları bu ismin itaat etmeyenleri yola getirmek için bir tehdit gibi kullanıldığını söylemişlerdi. Doug Swenson tam 1 haftasını bu işe adamış, polislere, gazetecilere, fuhuş pazarındaki gizli kaynaklarına hep bu ismi sormuş, bir cevap alamamıştı. Gözünün yaşına bakmadan kitabında teşhir etmeyi düşündüğü gazeteci Per Ake Sandström'le görüşmüş, Sandström durumunun ne kadar ciddi olduğunu anladığında isminin ifşa edilmemesi için yalvarıp yakarmış, hatta para teklif etmişti. Buna karşılık Svensson, kuyruğunu yakaladığı Sandström'den bir tek şey istemişti. Zala hakkında bilgi. Ama sonuç moral bozucuydu. Sandström, seks mafyasının rüşvete boğduğu bir ayakçıdan başka bir şey değildi. Zala'yla hiç karşılaşmamıştı ama bir kez telefonda konuştuğuna göre böyle bir adam gerçekten de vardı. Belki. Hayır, telefon numarasını bilmiyordu. Hayır, bu görüşmeye kimin aracılık ettiğini de söyleyemezdi. Doug Swenson onun korktuğunu anlamıştı. Ondaki Zala korkusu, teşhir olma korkusundan daha ağır basıyordu. Ölümüne korkuyordu. Niye? 10. Bölüm 14 Mart Pazartesi, 20 Mart Pazar. Holger Palmgren'in tedavi gördüğü Erstaviken'e toplu taşıma araçlarıyla gidip gelmek Lisbeth Salander'ın çok zamanını alıyordu. Her seferinde araba kiralamaksa bir başka sorundu. Mart ortasında bir araba satın almaya karar verdi. İşe bir park yeri ayarlamakla başladı. Park yeri araba almaktan çok daha büyük bir sorundu. Mozebakke'deki apartmanının altında garaj vardı ama araba oturduğu yerin birileri tarafından teşhis edilmesini kolaylaştırırdı. Salander bunu istemiyordu. Yıllar önce Lundagata'nın bağlı bulunduğu konut kurumuna başvurarak park yeri için sıraya girmişti. Kaçıncı sırada olduğunu sormak için telefon etti. 1. sıradaydı. Sadece bu kadar da değil, bir aya kadar da bir park yeri boşalacaktı. Harika. Mimi'yi aradı, hemen ev kurumuna gidip park yeri sözleşmesi yapmasını istedi. Ertesi günde araba aramaya başladı. Rolls Royce ya da Ferrari alacak parası vardı ama dikkat çekecek bir araba ile ilgilenmiyordu. Stockholm'un kenar semtlerinden birinde Naka'daki bir araba satıcısında 4 yıllık otomatik vitesli bordo renkte bir Honda buldu. Satıcının şaşkın bakışları altında arabanın motorunun tüm detaylarını bir saat boyunca inceledi. Prensipleri gereği pazarlık ederek fiyatını birkaç bin kron indirtti ve peşin ödemeyle satın aldı. Arabayı atlayıp doğru Lundagatan'a sürdü. Mimi'ye yedek anahtarları verdi. Önceden haber vermek şartıyla arabayı kullanabileceğini söyledi. Henüz garajda yer verilmediğinden şimdilik sokağa park ettiler. Mimi çıkmaya hazırlanıyordu. Nisbet'in adını daha önce hiç duymadığı bir kız arkadaşıyla buluşup sinemaya gideceklerdi. Fazlasıyla frapan bir kıyafet giymiş, boynuna köpek tasmasına benzer bir kolye takmıştı. Haline bakılırsa buluşacağı kız kırıklarından biriydi. Lisbeth'a isterse kendisinin de gelebileceğini söyledi. Lisbeth hayır dedi. Geceyi Mimi'nin uzun bacaklı, büyük ihtimal müthiş seksi ama Lisbeth'in kendini aptalmış gibi hissetmesine yol açan kız arkadaşlarından biriyle üçlü seks yaparak geçirmek istemiyordu. Ama şehirde işi olduğundan Hötorget'e kadar Mimi'ye eşlik etti. Lisbeth kapanmadan 2 dakika önce Svevagen'de elektronik eşya satan bir mağazaya girdi. Lazer yazıcısı için bir toner satın aldı. Sırt çantasına sığdırabilmek için kutusundan çıkartmalarını istedi. Dükkandan çıktığında acıkmış ve susamıştı. Streplan'a kadar yürüdü. Daha önce adını bile duymadığı Cafe Hedon'da rastgele karar kıldı. Adımını atar atmaz sırtı biraz kapıya dönük oturan Nis Buyurman'ı fark etti. Hemen dışarı çıktı. Görüş alanı geniş bir vitrinin önünde durdu. Hem kaldırımı hem de vasisini görecek şekilde yerini ayarladı. Buyurman'ı görmek dramatik duygular uyandırmamıştı Lisbeth'ta. Ne kızgınlık, ne nefret, ne de korku hissetmişti. Ona göre buyurmansız dünya daha iyi olurdu ama işine yarayacağını düşündüğünden yaşamasına müsaade etmişti. Buyurman'ın karşısında oturan adamı inceledi. Adam ayağa kalktığında Selinder'ın gözleri fal taşı gibi açıldı. Dev gibi bir adamdı. 2 metre boy ve gelişmiş bir vücut. Daha doğrusu müstesna bir vücut. Yüzü zayıf, sarı saçları kısaydı. İnsanda müthiş güçlü bir adam intibası bırakıyordu. Eğilip Buyurman'a bir şeyler söyledi. Buyurman başını salladı, tokalaştılar. Lisbeth, Buyurman'ın elini aceleyle çektiğini fark etti. Ne tür bir adamsın sen? Buyurman'la ne işin var? Lisbeth Selinder aceleyle sokağın biraz aşağısına yürüdü. Bir büfenin tentesinin altında durup gazete başlıklarını okurmuş gibi yaptı. Sarışın dev adam Cafe Hedon'dan çıktı, etrafına bakmadan hemen sola döndü. Selinder'ın yarım metre arkasından geçti. Lisbeth aralarında 15 metre mesafe bırakarak adamı takibe başladı. Uzun bir yürüyüş olmadı. Sarışın dev bir ger Yarskatan metro istasyonuna indi. Bir bilet alıp güney hattı trenlerinin platformunda beklemeye başladı. Lisbeth Selinder de zaten o yöne gidecekti. Norsborgia'ya giden metroya bindiler. Adam Slussen'de inip Fars'ta yönündeki yeşil hatta geçerek tekrar metroya bindi. Skanstul'da indi. Götgatan'daki Blombergs kafeye kadar yürüdü. Selinder dışarıda durup sarışın devin buluştuğu tipi incelemeye başladı. Bir takım karanlık işlerin çevrildiği kesindi. Adam zayıf yüzlü, kocaman bira göbekli, irice bir şeydi. Saçını at kuyruğu yapmıştı. Seyrek sarı bıyıkları vardı. Kot ceket, siyah kot pantolon ve topuklu botlar giymişti. Sağ elinin üzerinde bir dövme vardı ama Lisbeth'in durduğu mesafeden ne olduğu seçilemiyordu. Altın zincir takıyor, Lucky Strike sigarası içiyordu. Bakışları hapçılar gibi yorgundu. Kot ceketinin altına deri bir yelek giymişti. Motosikletçilere benziyordu. Sarışın dev bir şey ısmarlamadı. Sanki talimatlar verir gibiydi. Kot ceketli adam konuşmaya katılmıyor, arada bir başını sallıyordu. Lisbeth keşke uzaktan dinleme mikrofonu alsaydım diye düşündü. 5 dakika sonra sarışın dev Blomsbergs kafeden ayrıldı. Selinder bir iki adım geri gitti. Dev onun tarafına bakmadı bile. 40 metre kadar yürüyüp Alhel Gonagatan'da beyaz bir Volvo arabaya bindi. Selinder, araba başka bir sokağa dalmadan önce plakasını okuyabildi. Aceleyle Blomsberg kafeye geri döndü. 3 dakikadan daha az bir süre geçmişti ama masa boştu. Caddede bir sağa bir sola koşturarak at kuyruklu adamın izini bulmaya çalıştı. Caddenin karşısındaki McDonald's'a girerken gördü. Adamı daha iyi inceleyebilmek için Nisbet de McDonald's'a girdi. Uzak bir köşede kendine benzer bir adamla oturuyordu. Bu adam at kuyruklunun tersine deri yeleğini kot ceketinin üstüne giymişti. Yeleğin üzerinde Svavelyö MC yazıyordu. Kulübün logosu motosiklet tekerleğine benzetilmiş kelt haçı ve baltaydı. Dışarı çıkan Lisbeth Salander bir süre tereddüt ettikten sonra caddenin kuzeyine doğru yürümeye başladı. İçindeki uyarı sistemi tehlike sinyalleri veriyordu. 7 Eleven mağazasında durdu. Bir hafta yetecek kadar yiyecek aldı. Dondurulmuş hazır pizza, 3 paket dondurulmuş balık, 3 dondurulmuş börek, 1 kilo elma, 2 paket ekmek, yarım kilo peynir, süt, kahve, 1 karton Marlboro Light sigara ve akşam gazeteleri. Svartenskatan'dan Mose Bakke meydanına çıktı. Fiskergatan'daki binanın kapı şifresini tuşlamadan etrafı dikkatle kontrol etti. Böreklerden birini mikrodalga fırına koyarken süt kutusunu açıp kafasına dikti. Kahve suyu koydu. Bilgisayarını açtı. Asfiksiya 1.3'ü çalıştırarak buyurmanın bilgisayarına girdi. Yarım saat boyunca dikkatle inceledi. Dikkat çekici hiçbir şey yoktu. Buyurman elektronik postasını çok seyrek kullanıyordu. Tanıdıklarından gelen ya da onlara gönderilmiş kısa mesajların hepsini okudu. Kendisini ilgilendiren bir şey bulamadı. Yeni açılmış, porno fotoğraflarının biriktirildiği bir dosya buldu. Buyurmanın kadınların sadistçe aşağılanmasına hala ilgi duyduğunu gösteriyordu. Bu, Salander'ın kadınlara bir daha asla yanaşmaması için Buyurman'a koyduğu yasağın çiğnendiği anlamına gelmezdi. Buyurman'ın her ay Salander'ın vasisi sıfatıyla yazması gereken raporları buldu. Tek tek okudu. Lisbeth Salander, Buyurman'a yazdığı aylık raporların birer örneğini kendi hotmail adresine göndermesi talimatını vermişti. Lisbeth'in e-posta adresine gelenlerle Buyurman'ın kurumlara gönderdikleri aynıydı. Yani her şey yolunda gibiydi. Yalnızca küçük bir sapma, bir tuhaflık vardı. Buyurman, raporları her ayın ilk günlerinde yazıyor, 4 saatini raporları düzeltmeye harcıyor, sonra da kaydedip her ayın tam 20'sinde Sosyal Hizmetler Kurumu'nun vesayet şubesine gönderiyordu. Ama şimdi ayın ortasına gelmelerine karşın Mart ayının raporunu hala yazmamıştı. Tembellik mi? Dışarı fazla mı takılıyordu? Bir hatlar mı karıştırıyordu? Salander kaşlarını çatarak düşünmeye başladı. Bilgisayarını kapadı, pencere kenarına oturdu. Mimi'nin hediye ettiği sigara kutusundan bir sigara alıp yaktı. Dışarıdaki karanlığa bakmaya başladı. Buyurmanı göz altında tutma işini biraz safsaklamıştı. Bir yılan balığı kadar kaypak. İçinde büyük bir endişe vardı. Önce Kalle Hergele Blomqvist, sonra Zala ve şimdi de motosiklet çetesiyle bağlantılı, hormonlu bir alfa erkeğiyle buluşan Nils Sürüngen Pitch Buyurman'ın düzenbazı. Yaşamına yeni bir yön vermeye çalışan Lisbeth Salander'ın son birkaç gündür hayatı parazitlenmeye başlamıştı. Ertesi gün sabaha karşı 2.30'da Lisbeth Salander, Odenplan yakınındaki Upplandsgatan sokağında Nils Buyurman'ın oturduğu apartmanın kapısını açıp içeri girdi. Buyurman'ın dairesinin kapısında durdu. Kapıdaki posta kapağını dikkatle kaldırarak içeri çok hassas bir mikrofon sarkıttı. Bu mikrofonu Londra Mayfair'daki Counter Spy mağazasından almıştı. Salander, Ebb Carson adını hiç duymamıştı. Ama onun çok yıllar önce 1980'lerde bu dükkandan satın aldığı gelişmiş dinleme cihazı İsveç Adalet Bakanı'nın istifasına sebep olmuştu. Salander kulağına dinleme cihazının mikrofonunu yerleştirip ses ayarı yaptı. Buzdolabının boğuk sesi ve 2 saatten gelen keskin tık seslerinin dışında başka bir ses yoktu. Bu Bu saatlerden biri giriş kapısının hemen solundaki salonun duvarına asılı duvar saatiydi. Nefesini tutarak cihazın sesini biraz daha açtı. Cızırtılar, gurultular duymaya başladı ama bunların hiçbiri insan sesi değildi. Bir dakika dikkat kesilerek ağır, düzenli bir nefes alma sesini seçebildi. Buyurman uyuyordu. Mikrofonu posta kutusundan çıkardı. Kulaklıkla birlikte deri ceketinin iç cebine koydu. Üzerinde koyu renk kotu, altı tırtıklı spor ayakkabısı vardı. Kapıya anahtarını sokup sessizce çevirdi. Tamamen açmadan önce cebinden küçük elektrik tabancasını çıkardı. Buyurman'la başa çıkmak için bundan daha güçlü bir silaha gerek yoktu. Kapıyı kapadı. Yatak odasına giden koridora yöneldi. Gece lambasının ışığını fark edince durdu. Ama bu mesafeden bile horlamasını duyabiliyordu. Odaya girdi. Neyin var Buyurman? Karanlıktan mı korkuyorsun? Yatağın yanında durup birkaç dakika Buyurman'a baktı. Biraz yaşlanmış ve bakımsız görünüyordu. Odada temizliğe aldırış etmeyen insanlara özgü bir koku vardı. Nisbet'in gözünde acımasız bir nefret parladı. Eğilip yatağın yanındaki komodinin üzerinde duran boş bardağı kokladı. Viski. Odadan ayrılıp mutfağa geçti. Dikkat çekici bir şey yoktu. Salona doğru giderken çalışma odasının önünde durdu. Ceket cebinden bir avuç gevrek peksimet kırıntısı çıkarıp dikkatlice yere serpti. Eğer peşinden gelen biri olursa çıtırtılar onu uyaracaktı. Buyurman'ın çalışma masasının başına oturdu. Elektrik tabancasını masanın üstüne koydu. Çekmeceleri yokladı. Banka hesaplarıyla ilgili bankalardan gelen bildirimlere baktı. Harcamalarının daha savruk ve özensiz olduğunu fark etti. Ama çok dikkat çeken bir şey yoktu. 18. ayrımın sonu. Sayfa 191. Devamı 19. ayrımda.